Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye siyasi tarihini, siyasi tarihimiz içerisinde Türk demokrasi tarihini anlamaya, anlatmaya, tartışmaya, temel konularını, geçiş dönemlerini, temel aktörlerini, bu bazen bir siyasetçi, bazen bir siyasi parti olabiliyor ve temel tarihi kilometre taşlarını, önemli günleri, kırılmaları anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu programımızda 19. yüzyıldan itibaren yaşanan Osmanlı-Türk modernleşme hareketini, Osmanlı klasik imparatorluk sisteminden Avrupa'da yaşanan, ortaya çıkan yeni modern merkezi ve aynı zamanda işte vatandaşlık prensibi etrafında anayasal bir devlete dönüşen yeni devlet sistemlerinin Osmanlı'ya tesirlerini, Osmanlı'nın bunu algılayışını ve bu istikamette adına Nizam-ı Cedid denilen yeni düzene doğru ilerleme gayretlerini, bu gayretlerin içerisinde de bunların anayasal devlet, hürriyetler ve demokrasi istikametindeki örneklerine baktık, bakıyoruz. Bu 19. yüzyılda Osmanlı'nın tabiatıyla kendi birikiminin üzerine bu Avrupa'daki, Batı'daki gelişmeleri aktarma, bunları aynı zamanda kendi geleneğiyle, kendi kavramlarıyla temellük etme, içselleştirme çalışmalarını konuşmuştuk. Bu hani sadece bir müessese aktarmak ya da bir anayasa ilan etmek şeklinde olmuyor. Bunun arkasında fikri bir tartışma zemini de var. Mesela çok genç bir isim, vatan şairi diyebildiğimiz Namık Kemal bu dönemin çok önemli isimlerinden birisi. Bu Avrupa'daki hürriyet, demokrasi kavramlarını İslam, Türk tarihiyle birleştirerek, mezederek Osmanlı'ya mal edecek bir yerden konuşuyor. Hem muhalefeti bu manada temsil ediyor, hem de devletin içerisindeki bu modernleşme, Nizam-ı Cedid, yeni düzen arayışının aklını temsil ediyor. Yalnız değil tabii, başka isimler de var. Ali Suavi gibi, burada artık gazetelere, dergilere dönüşen bir çerçeve. Evet, bunu zaman zaman yine atıfta bulunuyoruz ama buradan bunları hatırlattıktan sonra biz tek parti dönemine ve tek parti döneminin içerisinde İkinci Dünya Savaşı boyunca yaşanan kırılmalara gelelim. Bu kırılmalar çerçevesinde de bilhassa İkinci Dünya Savaşı etrafında çerçevesinde bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan usus neydi? Geçen programımızda bunu anlatmıştık. Bu toprak reformu etrafında ciddi tartışmalar yaşandı. Bu toprak reformu etrafındaki tartışmalar da netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir kırılmaya sebebiyet verdi. Oradaki tartışmalara baktığımızda birbirinden farklılaşmış iki tez olduğunu görüyoruz. Bir tanesi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin katı devletçi, sert müdahaleci tavrı, bunun İkinci Dünya Savaşı ile beraber katılaştığını, sertleştiğini görüyoruz. Daha önce de 30'lu yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela 1920'lere göre o altı okun belirlenmesi sürecinde daha devletçi, katı müdahaleci bir yere doğru gittiğini gördük. Ama orada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye göre çok daha pragmatik bir isim olarak bu katı devletçilikten, sert müdahalecilikten zaman zaman rahatsızlığını ishar eden, farklı yönlere bakan, bu manada da mesela İsmet İnönü'nün yerine Celal Bayar'ı başbakanlığa getirerek buradaki İsmet İnönü'nün devletçiliğinden farklı bir yerde durduğunu bizlere gösteriyordu. Dolayısıyla bu bizlere gösterdiği bu çerçeve içerisinde İsmet İnönü onun yerine gelince buradaki o pragmatik tavır, esneme tavrının tamamen ortadan kalktığını ve daha katı sert bir devletçiliğe doğru gidildiğini görüyoruz. Hem ideolojik düzeyde hem de tabii burada şunu da tespit etmek lazım. Büyük savaşlar, hele dünya savaşları, bu devletçiliğin, müdahaleciliğin arttığı dönemler olarak tarihe geçmiştir. Zaten 20. yüzyılın tarihi içerisinde 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki dönem, tarihçilerin mesela Hobsbawm'ın ifadesiyle böyle aşırıtlar çağının olduğu, liberal demokrasilerin ve liberal iktisat anlayışının gerilediği bir dönemi ifade etmektedir. Bu dünyada da böyledir. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru geldiğimizde dünyada liberal demokrasileri, liberal iktisadı muhafaza eden çok az ülke kalmıştır. Belki 5 ülke, Anglo-Sakson ülkeleri. Bu itibarla da bu büyük dalganın zaten müdahaleci, zaten katı devletçi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu manada onu daha da yani aşırıya itecek bir katkı sunduğunu ifade etmeliyiz. Zaten hani toprak reformu çabalarının arkasında da bu var. Çünkü bu toprak reformu yani sözü 1920'lerden bu yana var ama mesela gerçekleşmiş değil. Nitekim bu tartışmalara rağmen İsmet İnönü de bu toprak reformunu hayata geçirmeyecektir. Ama içeride Cumhuriyet Halk Partisi içinde böyle daha katı müdahaleci yaklaşımı benimseyen bir grubun varlığı ortada. Buna karşılık artık bundan rahatsızlık ishar eden ve dünyadaki gelişmeler etrafında da kendilerine bu manada siyasi bir alan açıldığını düşünen Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bulunan bir kesim var. Bunlar biraz önce Mustafa Kemal Paşa'nın başbakanlığa getirdiği Cahil Bayar'dan bahsetmiştik. Mesela Cahil Bayar bu isimlerin başında geliyor ve Cahil Bayar'ın etrafında bir öbeklenme söz konusu. İşte Refik Koraltan, Fuat Köprülü, Emin Sazak ve genç bir siyasetçi olarak boy gösteren Adnan Menderes. Şimdi Adnan Menderes figürü burada fevkalade önemli. Çünkü bu görüşmeler sırasında değerli dinleyiciler, Adnan Menderes'in o hitabetiyle ve aynı zamanda hani fikri tutarlılığıyla ortaya koyduğu çerçeve gerçekten çok etkileyici. Orada Cumhuriyet Halk Partisi içindeler ve Cumhuriyet Halk Partisi bu toprak reformu konusundaki eleştirilere çok ağır, gerçekten çok sert bir tavırla karşılık veriyor. Ve şu görülüyor, yani normal şartlarda birkaç kişiler ve bunların hani geri adım atması, sinmesi falan beklenebilir. Adnan Menderes hiçbir şekilde geri adım atmıyor ve tartışmayı daha üst noktalara taşıyarak çok tutarlı bir çerçeveden bir siyasi programın, farklı bir siyasi partinin, farklı bir siyasi hareketin işaretlerini veriyor. Zaten esasen biraz Menderes'in, rahmetli Menderes'in siyasi geçmişine baktığımızda Menderes zaten Cumhuriyet Halk Partisi karşısında siyaset yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilhassa bu katı devletçi ekonomideki müdahaleci yaklaşımını eleştiren serbest fırka geleneğinden geliyor. Serbest fırkanın Aydın İl Başkanı ve Aydın İl Başkanı olarak serbest fırkanın içerisinde çok önemli bir rol oynuyor. Genç bir isim ve rahmetli Menderes serbest fırka kapatıldıktan sonra Mustafa Kemal'in çıktığı yurt gezilerinde, 3,5 ay süren yurt gezilerinde gittiği Aydın'da bizzat görüştüğü ve öyle nezaketen bir görüşme olarak başlayıp saatlerce bir görüşmeye dönen ve Aydın Menderes'ten etkilendiği bir görüşme sonucunda Menderes'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmaya, oradan milletvekili yapmaya çalışıyor. Menderes ailesi direniyorlar ama Mustafa Kemal'in ısrarıyla Menderes Cumhuriyet Halk Partisi Aydın milletvekili oluyor. Aydın Menderes'in böyle bir hikayesi var ve Aydın Menderes milletvekili olduktan sonra mecliste, komisyonlarda, dilekçe komisyonunda, sahir komisyonlarında çalışıyor ve çalıştıkça artık Aydın'ın ötesinde bir Türkiye perspektifiyle Türkiye'nin meselelerine, vatandaşların şikayet ve taleplerine vakıf oluyor. Diğer yandan da Ankara'da milli mücadeleye katıldığı için devam edemediği yüksek öğrenimine hukuk fakültesinde devam ediyor. Hukuk fakültesini bitiriyor ve bu hani hem siyasette hem hukuk fakültesinde kendini geliştiren, formasyonu güçlenen ve zaman içerisinde partinin içerisinde de çalışkanlığıyla, nitelikleriyle, kabiliyetiyle öne çıkan bir isim oluyor. Ama özellikle Adnan Menderes'in özellikle öne çıktığı bu görüşmeler, bu toprak reformu tartışmalarındaki performansı. Nitekim bunu mütakiben Menderes bütçe görüşmelerinde de Cumhuriyet Halk Partisi bütçesini ağır bir şekilde eleştirecektir. Bu ağır eleştiri işte bahsettiğimiz istikamette ayrı bir siyasi hikayeyi de beraberinde getirecektir. Şimdi burada tabii bir yandan bu içeride bu tartışmalar var. Diğer yandan da bu içerideki tartışmalarla beraber değerlendirilmesi gereken dünyadaki gelişmeler söz konusu. Dünyada bu arada ne oluyor? Dünyada Almanya'nın savaşı kaybedeceği belli oluyor. Batı aleminin, Batı alemiyle beraber işbirliği yapan Sovyetlerin, yani Batı alemi artı Sovyetler Birliği'nin savaşı kazanacağı belli oluyor. İkinci Dünya Savaşı boyunca Türkiye çok zor günler geçiriyor. Bunu hani itiraf etmek lazım. Savaşın dışında duruyor ama diğer taraftan bir yanda Kafkaslar'da karşısında Sovyetler Birliği var. Savaşın bir tarafı. Diğer yandan Balkanlar'da işgal yoluyla komşusu olmuş olan Nazi Almanya'sı var. Güneyde zaman zaman rahatsızlıklar da yaşadıkları faşist İtalya'nın Ege'deki adalara kurduğu hakimiyet söz konusu. Ve diğer taraftan da İngiltere başta olmak üzere Batı aleminin Türkiye'yi ikna ederek savaşa sokma çabaları var. Bu Almanya'nın Stalingrad kuşatmasındaki başarısızlığı ve arkasından geriye doğru çekilmeye başlamasıyla beraber bu savaşı kaybedeceği anlaşılıyor dediğimiz gibi. Bu beraberinde yani özellikle 45'ten itibaren bir savaş sonrası düzenin oluşması için Birleşmiş Milletler'in kuruluş çalışmaları, burada ortaya konulan yeni hürriyetler çerçevesi ve yeni uluslararası düzen konuları tartışılıyor, konuşuluyor. Yine Türkiye'yi etkileyen bir başka husus da bu dönemde İkinci Dünya Savaşı boyunca Türkiye bir denge politikası izlemeye çalışıyor ama bu denge politikası zaman zaman güçler dengesi değiştikçe tabiatıyla değişiyor. Yani mesela Nazi Almanya'sı Balkanlara kadar gelmiş. Türkiye Nazi Almanya'sıyla ticari ilişkilere sahip. Krom ihracatı vesaire gerçekleşiyor. Diğer taraftan savaştan büyük bir zaferle çıkan, en büyük bir kayıp hem de büyük bir zaferle çıkan ülke Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği Türkiye'nin artık sadece Balkanlardaki komşusu değil, bütün Doğu Avrupa'yı kurtarma iddiasıyla beraber oralarda komünist rejimler ihdas ederek oraları işgal ediyor. Dolayısıyla Bulgaristan'a kadar geliyor ve Türkiye'nin bütün Karadeniz havzasında, yani Romanya ve Bulgaristan işgal altında ve aynı zamanda Balkanlardaki komşusu haline geliyor. Üstelik Türkiye'nin daha önce Sovyetlerle geliştirdiği iyi ilişkilerin sarsıldığı bir dönem söz konusu. Saldırmazlık anlaşması yeniden imzalanmıyor ve Sovyetler Birliği Türkiye'den bir takım taleplerde bulunuyor. Boğazlarla ilgili, Kars Ardahan'la ilgili. Sovyetler bu savaştaki ağır kayıplarının sonunda Doğu Avrupa'yı ele geçirmekle yetinmeyip dünyada daha fazla, dünya pastasından daha fazla pay istiyor. Bu pay içerisinde Türkiye üzerinde de bir ciddi bazı talepleri var. Bu talepler Türkiye'yi yönetenlerde olağanüstü bir endişe meydana getiriyor. Zaten Türk tarihinde, geçmiş dönemde Türk-Rus ilişkileri, Türk-Rus gerginliği ve savaşları Türkiye'nin özellikle Kırım Savaşı'ndan sonra Batı'yla yakın ilişkiler kurması, Batı ittifakını, Batı'yla ittifak kurarak Rusya'yı dengeleme politikasını getirdiği için aynı mantık, aynı hissiyat burada da devreye giriyor. Rusya'ya karşı Batı ittifakını yanımızda alarak güvenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü temin edebiliriz düşüncesi söz konusu oluyor. Bu beraberinde İsmet İnönü'yü Batı ile beraber hareket etme düşüncesi, içeride de siyasi rejimi, tek parti rejimini yeniden düşünmeye sevk ediyor. Bunun bir ayağı hani ifade ettiğimiz bu dış alemdeki gelişmeler, diğer ayağı ise iç alemdeki gelişmeler. Nedir bu iç alemdeki gelişmeler? Bu iç alemdeki gelişmeler Türkiye'nin bu tek parti yönetimindeki kötü yönetiminin, savaştan kaynaklanan problemlerin içeride Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Milli Şef İsmet İnönü'ye artan ölçüde bir tepkinin ortaya çıkmasıdır. İsmet İnönü, ikinci meşruiyetten itibaren siyaseti yakından takip eden, karakter itibariyle temkinli bir kurmay olduğu için bu gerginliğin, bu biriken muhalefetin artan dozunun meydana getirebileceği gerginliklerden korkuyor, çekiniyor ve dünyadaki bu tek parti rejimlerinin sona ermesiyle beraber yaşanan altüst oluşların hayırlı neticeler vermeyeceğinin farkında. O yüzden de bir zihninde bu muhalefetin kendini ifade edebileceği bir zeminin olması lazım geldi. Netice itibariyle de bu manada çok partili hayata geçilmesinin uygun olabileceği düşüncesi beliriyor. Bunu zihninde tartıyor. Çünkü gerçekten mesela buna ilişkin örnekler de var. Sıkı yönetim var. İsmet İnönü Milli Şef ve siyasi bir muhalefetin olmayacağı kadar bir baskı ortamı var. Ama buna rağmen mesela İsmet İnönü Kayseri'ye gittiğinde Kayseri'deki ahali hiçbir siyasi partiye ya da muhalefete atıfta bulunmadan açız diye İsmet İnönü'yü protesto ediyor. Yani sıradan köylüler. Buradaki reaksiyonun netice itibariyle siyasi bir karşılık, siyasi bir temsilci bulabileceğini, bir muhalefet meydana getirebileceğini, siyasi bir muhalefet meydana getireceğini ve bunun da içeride hani meşru siyasi partiler düzeninde olmasa bile bir takım iktidar mücadelelerini tetikleyebileceğini bilecek kadar tecrübeye sahip İsmet İnönü. O yüzden de İsmet İnönü bütün bu durumu değerlendirerek tek parti rejiminin böyle devam etmeyeceği kanaatine varmış durumda. İnşallah bir dahaki programda bu kanaat çerçevesinde gelişen yeni çok partili hayata geçiş sürecini ele alacağız. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.